ekmek olur alın teri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı. Teknik yönetimde Cihan Aktepe ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen toplantıda küresel iş başında eğitim ağı ilk ülke uygulaması Türkiye'de başlatıldı. Bunun üzerine konuşacağız. Neler konuşuldu? Bunun hakkında konuşacağız. İlerleyen dakikalarda sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Aynı zamanda Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Canlı yayını da buradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden program danışmanımız Okan Güray Bülbül ve Dünya Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe bugünkü konuklarımız. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Bulduk.
Evet, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonları tarafından Antalya'da düzenlenen toplantıda Türkiye'deki İşverenlerin bazı durumlara nasıl bakıldığı, gençlerin daha iyi eğitim alabilmesi için, eğitim hayatından iş gücü piyasasına geçişi için neler yapılabilir, kolaylaştırılması için bunlar konuşuldu. Bunlara geçeceğiz ama öncelikle Türkiye'de istihdam durumu nasıldır? İşsizlik gerçekten genç işsizliğine yönelik bir işsizlik midir? Bunlar hakkında bilgi alalım.
Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de maalesef son dönemde yükselen bir işsizlik trendi söz konusu. 2014'ün Kasım ayı verilerine göre işsizlikte %10.8 oranına gelmiş durumdayız. Çifthaneye maalesef yerleştik. Kasım öncesinde özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında tek haneye inmişti işsizlik. Fakat dönemsel konjonktürel değişkenlerden dolayı Kasım'da tekrar çifthaneye geldi. Ve işin daha karamsar tarafı 15-24 yaş arası genç iş gücünün işsizlik durumu maalesef normal işsizliğin yaklaşık 2 katı civarında. %19.8'ler civarındayız işsizlik, evet, oranında. Bu da aslında yalnızca iş gücü piyasasını ilgilendiren bir sorun değil. Yani bir gencin işsiz kalmasıyla bir erişkinin işsiz kalması arasında fark var. Bu bahsettik sadece iş gücü piyasasının problemi değil, sosyal yapının ve toplumsal dinamiklerin de problemli olduğunu gösteriyor. Özellikle biliyoruz ki Arap Baharı'nı ateşleyen olayların başında genç bir işsizin, Muhammed Boğaziz'in kendini yakma girişimi, evet, vardı. Türkiye'de de aslında gençlerin işsizliğinin bu tip sorunlara neden olabileceğini düşünerek önlemler almak gerekiyor. Genç işsizliği konusunda aslında atılmış adımlar var. Özellikle mesleki eğitimin yeniden ön plana çıkartılması, hı hı, iş başında eğitim olanaklarının geliştirilmesiyle ilgili İşkur'un önemli çabaları var. Fakat çok da başarılı olamadığını görüyoruz. Bu yüzden de zaten G20 ev sahipliği yapacağımız 2015 yılında bunun bir uzantısı olarak Business 20'nin yani B20'nin ilk toplantısı yapıldı ve bu toplantıda küresel işbaşı eğitimin ilk defa bir ülke özelinde uygulanmasına karar verildi ve 21 şirket buna imza attı. Hı hı. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü genç işsizliğinin çok önemli bir nedeni okuldan işe geçişin çok sorunlu olması. Yani eğitim sonrası iş aramaya başlayan gençler ne yazık ki okulda aldıkları becerilerle piyasanın gereklerini karşılayamaz durumdalar. Evet. En basit örneklerden bir tanesi, hep konuşuyoruz. Pek çok orman mühendisimiz var ama maalesef orman mühendisine iş yaratacak bir iş gücü piyasamız yok. Bu yüzden orman mühendislerimizin işte bankacılık, muhasebecilik gibi sonradan, yani aldıkları eğitimi neredeyse hiçe sayarak meslek eğitimi almaları gerekiyor. Ve hatta çoğu zaman işverenlerin bu nitelikteki personeli tercih ederek iş başında kendilerini eğittiğini görüyoruz. Bu iki noktadan problem. Birincisi, bireye 4 yıl boyunca verdiğiniz yüksek öğrenimin boşa gitmesi anlamına, evet, geliyor. İkincisi, ülke ekonomisi açısından çok büyük problem. Eğitime yatırım yapıyorsunuz. Üniversiteler kuruyorsunuz, maliyetlere katlanıyorsunuz fakat çıt dışından yararlanamıyorsunuz. Bu açıdan bu iki sorunun çözülmesi açısından B20'de atılmış imzaların ve verilmiş taahhütlerin çok büyük önemi var.
Evet, 21 büyük şirket CEO'su gençlerin daha nitelikli üretim yapabilmeleri için iş başında eğitim konusunda taahhütname imzaladılar. Evet. Küresel iş başında eğitim ağı, yani İngilizce kısaltması GAN olarak biliniyor. GAN Türkiye nasıl geçti? Hedefine ulaştı mı?
Evet, aslında oldukça başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir toplantıydı. Şubat ayının son haftası 24-26 Şubat tarihlerinde Antalya'da TİSK'in organizasyonuyla gerçekleşti. Yurt dışından çeşitli konuklar vardı ama Türkiye'de de çalışma hayatını belki birazdan programda da konuşacağız. En önemli kesimlerinin temsilcileri de oradaydı. Örneğin işte İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı vardı. Ev sahipliği yapan TİSK'in Başkanı Yağız Eyüboğlu da vardı. GAN'dan çok kısaca bahsetmek gerekirse, şimdi dünya genelinde orada yabancı konuşmacılar da dünyadaki diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerindeki genç işsizlik sıkıntısından bahsettiler. Ama aynı zamanda Türkiye'de de çalışanlardan, yani mevcut çalışanlardan istihdam edilmiş olanların da verimlilik sorunlarından bahsedildi ki bu da aslında mevcut işletmeler açısından bir sıkıntı olduğu ifade edildi. Gelinen noktada hatta bize programa davet ettiklerinde, yani Şubat ayının başında bize ilk gönderdikleri bilgi notunda 19 tane büyük şirketten bahsedilmişti. Toplantı günü sabahı 20 şirket oldu. İmzalar atıldığında şirket sayısı 21'e çıktı. Yani bu da şunu da gösteriyor. Yani şirketlerin de, büyük kurumsal şirketlerin de bu istihdama, çalışanların daha nitelikli hale getirilmesine yönelik verdikleri önemi gösteriyor. Bu nasıl olacak? Yani insanları, hali hazırda çalışan insanları alıp bir dershaneye, bir okula götürüp orada eğitim verilmeyecek. Eğer bir kol gücüyle çalışıyorsa o kişi, metal sektöründe örneğin, iş başında o makinelerin, tezgahın başında ilgili uzmanlar gelecek. İşte bunu işveren karşılayacak. Orada o makinenin nasıl daha iyi kullanılabileceği, nasıl daha yaratıcı kullanılabileceğine yönelik eğitimini alacak. Belirli periyotlar olacak bu. Zannedersem bu sayı 21'le de sınırlı kalmayacak. Niye? Şimdi bunlar küresel ağ diyoruz. Bu firmalar da zaten çok büyük firmalar. İşte Mercedes'inden tutun, buradaki büyük otomotiv firmaları, hizmetler sektöründeki firmalar da var. Bu ağ dahil olan firmalar aynı zamanda dünyada da, Avrupa'da da çeşitli platformlarda temsil edilecekler. Onların ismi geçecek, bir anlamda marka bilinirliği de artmış olacak. Dolayısıyla benim tahminim, örneğin bir yıl sonra bu sayı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Burada çok önemli bir konu daha var. Hani GAN'ın biraz daha dışına çıkmış olacağız ama diğer sorularınıza geçmeden. Orada örneğin Koç Holding'in yönetim kurulu üyesi.
Evet.
Çeşitli açıklamalarda da bulundu, basında da yer aldı. Bunu Sayın Bakan da vardı, Çalışma Bakanı da tasdik etti aslında. Genelde yani şu sıkıntıdan bahsetti. Biz işverenler olarak, tamam işte kurumsal yapımız var, işte sendikalıyız. Hani işverenler de kendi aralarında sendikalı, işçiler de sendikalı. Ama dünya genelinde likidite artıyor, para çok bol belirli dönemlerde, ama buna karşılık gelir kısmına baktığımızda gelir dağılımında ciddi bozukluklar oluşuyor diyor.
Evet.
Ve ücret, reel ücretlerde de giderek bir gerileme var diyor. Yani o kişinin büyük bir holdingin patronu ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu bilmeyin ya da kapatın gözünüzü, sadece dinleseniz dersiniz ki ya bu sendikacı, işçi sendikası lideri ne kadar sert konuşuyor, eleştiriyor dersiniz diyor. Ama nihayetinde hani bunu bir belki hani işveren temsilcisi olarak hani hangi kaygılarla söyledi, hatta çocuklarımın geleceğinden endişeliyim diye de bir ifade kullandı genel anlamda, ama küresel konuşuyor, Türkiye özelinde söylemiyor. Ben, bana çok dikkat çekici geldi. Yani bir işverenin bu tür hususlara dikkat çekmesi, bilemiyorum hani samimiyetini ölçemedim.
Evet.
Hani gerçekten samimi duygularla mı söyledi, yoksa ne bileyim daha farklı amaçlarla mı söyledi, bunu da artık herhalde hep birlikte göreceğiz.
Evet, biraz çıraklığa doğru gidiyor değil mi bu tür eğitimler? İşi iş başında öğrenmek. Aslında eskiden kullandığımız bir tabir vardı bununla ilgili. Şimdi yavaş yavaş yok olmaya başladı. Çıraklık, bir ustadan işi öğrenmek. bunu artık biraz daha sektöre yaymak, büyük firmalarda da yine bu şekilde bir bilenden öğrenmek işi bu şekle dönüşüyor biraz da, değil mi? Ne dersiniz?
Aslında söylediğiniz çok doğru. Şimdi eskiden beri ta lonca sisteminden gelen bir usta çırak ilişkisi geleneğimiz var bizim. Fakat bu gelenek sanayileşme sonrası sürdürülemedi haliyle. Çok da aslında normal evet. olarak. Çünkü Hüseyin Bey de az önce güzel özetledi. Üretim süreçlerinin değişmesinden bahsediyoruz. İkinci kez değişmesinden. Yani Fordist dönemi geçtik. Post Fordist döneminde sonrasındayız. Dolayısıyla hala artık kol gücüyle, çıraklıkla öğretilebilecek aslında çok da bir şey yok. Fakat burada önemli olan şu. Atılmış imzalar tabii ki çok önemli. Yani 21 büyük şirketin küresel bir iş başında eğitim ağına dahil olması nereden baksanız çok büyük bir olay. Bu anlamda zaten ilk defa bir ülke çapında uygulanması
söz Türkiye öncülük olacak. Yapıyor yani dünya.
Evet yani hem de G20'ye ev sahipliği yaptığımız bir dönemde bunun gerçekleşmiş olması çok önemli. Fakat şunu mutlaka vurgulamak lazım. Bu atılmış imzaların, verilmiş taahhütlerin takip edilmesi gerekiyor. GAN kapsamında 3 tane uygulamadan bahsediliyor. Birincisi eğitim müfredatlarının işverenlerin talepleri doğrultusunda revize edilmesi. Bu görünüşte çok mantıklı fakat bir yandan da eğitim sisteminin gereklerini sorgulatıyor. Yani şöyle mi yapacağız? İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde örneğin işletme bölümünde muhasebe programı mı öğreteceğiz? O zaman oraya hala üniversite diyebilecek miyiz? Yoksa artık onlar bir meslek yüksek okulu haline mi dönüşecek gibi sorular ön plana çıkıyor. Bu tip konuların zaten tıkandığı nokta burası. Yani üniversiteler piyasaya işçi yetiştirmek için mi varlar?
Ya da akademisyen mi
yetiştirecekler? Yoksa akademik bir teorik bir tartışma yapmak için mi varlar? Yani bilim evet. mi yapacağız? Piyasanın iş gücü ihtiyacını mı karşılayacağız sorusu duruyor. Dolayısıyla aslında burada müfredat değişiklikleri çok önemli olmakla birlikte bir sınır noktası var. İkincisi burada imza atan şirketlerin süreçlere müdahil olması ve politika yapılırken görüşlerinin alınması. Ki bu çok önemli. Ki aslında son dönemde çalışma hayatında sosyal tarafların bir araya gelmesine biz alışmaya başladık biraz. Yani sosyal diyalog mekanizmaları eskiden bu kadar kullanılmazken biraz daha gündemdeler. Bu açıdan önemli. Fakat üçüncü nokta çok önemli. Buna ilişkin verilmiş bir taahhüt var. İş başında eğitim programları uygulanacak. Bu ne demek? Örneğin imza atmış şirketlerde personel, öğrenciler çalışmaya başlayacak. Ustalardan işi öğrenecekler. Ve gerektiğinde burada tercih edilebilir hale gelecekler. Şimdi geçtiğimiz hafta Almanya örneğini meslek eğitimde konuşmuştuk. Hı hı. Okul ve çalışma hayatının bir arada yürüdüğü bir süreç. Yani evet. örneğin muhasebeci olacaksanız bir yıllık muhasebe eğitimini teorik olarak alıyorsunuz. Diğer bir yılınızı çalışarak geçiriyorsunuz. Bu çok önemli ve Türkiye'nin zaten iş gücü piyasasında eksikliğini çektiği mesleksizlik sorununu da bir nebze giderecek. Fakat burada işverenlerin tavrı çok önemli. İşverenler kendilerine meslek öğrenmek için gelen çalışanı ucuz iş gücü olarak görürlerse maalesef buradan bir sonuç üretemeyiz. İkincisi bu kişiler doğrudan bu işi yapmaya muktedir olmadıkları için bu işi önce öğrenmeleri gerekiyor. Ve dolayısıyla işverenin masraf yaparak oraya bir ustayı koyması gerekiyor. Yani aslında şu an kullandığı ustayı kendi işinde istihdam ederken o işinden alacak. Ve işbaşı eğitimine koyduğu personeli eğitmek üzere orada bulunduracak. Şimdi burada muhtemelen bir teşvik olacak ve usta öğretici dediğimiz mesleki eğitim öğretmenleri bu şirketlerin sistemlerinde devreye girecekler ve bu işleri öğretmeye çalışacaklar. Hüseyin Bey'in söylediği nokta çok önemli. Zaten aslında bizim burada önemli bir eksikliğimiz de verimlilik eksikliği. Yani çok uluslu şirketlerin Türkiye'ye yaptığı yatırımların sonuçları gösteriyor ki çok uluslu şirket buraya geldiği zaman verimliliği %60 oranında arttırıyor en az. Dolayısıyla özellikle sanayi sektöründe bu söz konusu. Üretim süreçleri değişiyor ve bu üretim sürecini bilecek kişiye ihtiyaçları var. YASED'in bu konuda yaptığı araştırmalar, yani Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin bu konuda yaptığı araştırmalar şunu ortaya koyuyor. Türkiye'ye yatırım yapacak şirketlerin düşündüğü en büyük sorunların ilk üçünde iş gücünün niteliği geliyor. Türkiye'ye evet yatırım yapacağız. Çok ciddi bir potansiyel var. Fakat iş gücünün niteliği yeterli değil. İşte bu bir fırsat. Kendi iş gücünü yetiştirme şansı doğuruyor. Özellikle bu 25 şirket açısından. Ama mutlaka hem iyi takip edilmesi gerekiyor. Hem de teşviklerle desteklenmesi lazım. Çünkü şu an zaten İşkur'un aslında işbaşı eğitim programı var. Mevcut. Yani bugün bir şirket İşkur'a başvurduğunda gerekli koşulları sağlayıp İşkur'la protokol imzalarsa işbaşı eğitim kapsamında çalıştırdığı kişilerin primlerini ödemiyor. bu kişiler doğrudan İşkur'dan maaş alıyorlar. Evet. Ama bunu sağlamak maalesef çok kolay değil. Zor şartları var. Bu protokol bunun çok daha kolay hale gelmesini sağlıyor. İşlevselliğini arttırıyor. Ve Hüseyin Bey de söyledi. Bu 21 şirket için de ekstra katkılar doğuracaktır. Şimdi bugünden itibaren bu 21 şirketin bilinirliği arttı. Evet. Gana imza atmış olmak bu şirketler evet. için de çok büyük bir prestij. Bir
sosyal sorumluluk projesi gibi de belki görülebilir şirketler tarafından. Peki tam olarak nasıl olacak? Okula giden öğrenciler, belli meslek liselerine giden öğrenciler staj mı yapacak? Bunlar konuşuldu mu? Ayrıntıları konuşuldu mu?
Bize verdikleri örneği az önce ifade ettiğim gibi hali hazırda aslında çalışanların verimliliğini biraz daha arttırabilmek adına yani yeni istihdamdan ziyade evet. hali hazırda çalışanların iş başında çalışanların ama aynı zamanda dediğiniz gibi diğer dışarıdan gelecek öğrencilerin de hani orada çalışarak eğitim almaları ama temel konu bize verdikleri örnek metal iş kolunda çalışan bir işçi ya da genç bir çalışanın o makineden o üretim sahasından nasıl daha birim zaman dilimi içerisinde daha fazla üretim gerçekleştirebilir daha kaliteli üretim gerçekleştirebilir. Öğrencinin kendisini ya da çalışanın kendisini geliştirilmesi konusunda eğitimler verilecek. Periyotlar daha sonra belirlenecek. Ne kadarlık zaman diliminde bu eğitim verilecek. Onların hepsi zaman içerisinde verilecek.
Evet, gençlerin eğitim hayatından iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak deniliyor ama bu projenin şu anda ilk aşaması ilerleyen dönemlerde yine bu şekilde olabilir. Peki biz global bir küresel iş başına eğitim ağından bahsediyoruz. Bizde yetişmiş elemanların yurt dışında çalışması mümkün müdür? Çünkü her şeyden önce büyük firmalardan bahsediyoruz. Belki uluslararası ticaret yapan firmalar ya da yurt dışından bazı eğitim alan insanlar Türkiye'ye gelip iş başında eğitim alabilecekler mi? Bu tür konuşmalar oldu mu?
Yani teknik olarak mümkün evet. tabii ki ama burada daha çok şu bize aksettirildi. Yani Türkiye'deki otomotiv sektöründeki bir firma diyelim bu eğitim sistemine başladı. İnsanları eğitiyor veya çalışanlarını eğitiyor. Bu aynı zamanda Avrupa'daki başka bir firmaya örnek teşkil edecek. Hı hı. Avrupa'da bu yani muhtemelen o firma da bu işe imza atmış olduğunu varsayarak söylüyorum. Türkiye örneğini Avrupa'daki firma alacak veya Avrupa'daki başka bir firma otomotiv demeyelim de sağlık sektöründeki başka bir firma üretim Ar-Ge'lerini vesaire yapan bir firmanın oradaki verdiği eğitim ve eğitim sistemi ve bu projenin çıktılarını gelip Türkiye'deki şirket görecek. Ama sizin bahsettiğiniz konu hani personelin karşılıklı değişimi o daha bambaşka bir konu ki zaten şu anda hani çok çok kalifiye olmayan işçilerin Türk işçilerin bahsediyorum. Evet. Yani Avrupa'da dolaşımında zaten sıkıntı çok var. Ayrı bir tartışma konusu evet. aslında o.
Ve aslında bu küresel şu an Avrupa Birliği üyesi ülkelerde işliyor. Fakat Hüseyin Bey'in de söylediği gibi şu an bizde yabancı çalıştırılmasıyla ilgili prosedür uzun olduğu için Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için bu şekilde çalışması mümkün değil. Ama bu proje zaten Hollanda, Belçika, Avusturya, Almanya arasında şu an işleyen bir süreç. Özellikle çok uluslu şirketlerin yatırımlarında köken ülkeden ev sahibi ülkeye, ev sahibi ülkeden köken ülkeye personel değişimi söz konusu olabiliyor. Bu ülkeler zaten coğrafi olarak da yakın oldukları için küresel ağ konusunda bir sorun yaşamıyorlar. Ama şu an itibariyle Türkiye'den böyle bir personel hareketlerinin bu kapsamda olması çok kolay değil.
Evet, peki o ülkelerde gerçekten bir verim sağlandı mı? Öngörülen hedeflere ulaşılabildi mi?
Şimdi genç işsizliğinin en büyük sorun olduğu ülkeler İspanya, Portekiz. Daha sonra dünya üzerinde konuşursak Meksika, OECD kapsamında konuşursak, Avrupa Birliği üyesi ülkeler kapsamında konuşursak daha doğu blok ülkeler geliyor. Yani Slovakya, Slovenya, Romanya gibi ülkeler sıralanıyor. Buradaki çok önemli sorun şu. Eğitimden iş gücü piyasasına geçiş. Yani genç işsizliğinin en büyük sorunu bu. Bütün dünyada bu. Evet biz az önce bahsettik. Üniversitenin tek çare olarak görülmesi, mesleki eğitime gereken önemin verilmemesi gibi nedenlerle Türkiye'de bu sorun büyüyor gitgide. Ama bunun dışında deneyim sahibi işçilerin tercih edilmesi, iş hayatına adapte olması daha kolay olan mesleklerden diğer mesleklere evrimleşmek gibi nedenlerle genç işsizliği çok daha büyüyen bir sorun. Bu gibi ülkelerde işbaşı eğitim programları genç işsizliğinin çok önemli bir çözüm mekanizması. Yani bütün politika uygulamaları Avrupa Birliği'nde buna işaret ediyor. Çünkü şurada önemli olan işbaşı eğitimde yalnızca metal iş kolundaki makineyi kullanmak değil aslında çalışanın orada adapte olduğu süreç. Çalışma hayatına adapte olabiliyor mu? Onu görüyoruz. Sabah 8'de kalkıp işine gidebiliyor mu? Amirleriyle çalışma dinamiğine uyum gösterebiliyor mu? Bunlar işbaşı eğitimde işverenle çalışanı bir araya getirip onun üstünde bir karar mekanizması oluşturabilen düzenlemeler. Yani siz örneğin Okan Yürebilir olarak bir ay bir firmada çalıştığınız zaman işveren eğer sizin çalışma becerilerinizi olumlu olarak değerlendiriyorsa istihdam pozisyonu açısından sizi tercih ediyor. Fakat biz bu tip programlar olmadan yani staj veya işbaşı eğitim gibi programlar olmadan işçilerle işverenleri çok kolay bir araya getiremiyoruz. İkinci bir sebep işverenler bunu çok şiddetle vurguluyor. Bence de haklılık payı var. Türkiye'deki iş gücü piyasası uygulamaları biraz katı. Yani birisini işe aldığınız zaman karşılaşabileceğiniz maliyetler çok yüksek. Diğer OECD ülkelerine nazaran konuşuyorum. Böyle olunca işveren de daha çalışmasını gördüğü, iş yerine uyum sağlayabileceğini düşündüğü stajyerlerden tercih edecektir istihdam kararı alındığında. Bu açıdan program evet potansiyel sonuçları olumlu olabilecek, dünyada daha önce denenmiş sektörel bazda başarılı olmuş bir uygulama. Türkiye'de bütün ülke çapında uygulanması da son derece yerinde. Bu açıdan hani B20'nin ve G20'nin çok önemli bir ilk adımı ama mutlaka sonuçlarının takip edilmesi lazım.
Evet, ekleyeceğiniz bir husus var mıdır?
Türkiye'de de benzer bir kısmı hocamın önerileri aslında bazı üniversiteler yapmaya başladılar. İşte en son üniversite sanayi işbirliği çalışmaları evet. Kapsamında çeşitli organize sanayi bölgeleriyle yönetimleriyle üniversitelerin bir işbirliği yapılıyor. Örneğin üniversite eğitimini 3 yarı yıla 3 çeyreğe ayırıyor. İkisi okuldaysa birisi iş yerinde geçiyor ama hani ne kadar işte o üniversitenin aldığı öğrenci sayısı ne kadar veya kaç öğrenci orada eğitime gidiyor. Yani küçük de olsa Ankara'da aslında başladı. Diğer illerde nasıl durum çok bilmiyorum ama Ankara'da işte ODTÜ, Hacettepe, işte Çankaya Üniversitesi vesaire bu tarz üniversiteler üniversite sanayi işbirliği kapsamında çeşitli sanayi bölgeleriyle 6 tane maşallah sanayi bölgemiz var Ankara'da. Hatta 6'dan da fazla. Hepsiyle farklı farklı protokoller imzalayarak kısmen de olsa en azından üniversite eğitimi alan öğrencileri gönderiyorlar. Ama onun dışında meslek liseleri de kurmaya başladı artık ya da meslek kolejleri diyelim. Bazı sanayi bölgeleri kurmaya başladı. Orada da gençler işte bir kısmı gidiyor tezgahta çalışıyor. Öğretimin bir kısmı orada çalışıyor. Aslında model bu. Yani kısmen de olsa uygulanıyor. Yani Ankara örnekleri başarıya ulaşıp da Türkiye'ye yayıldığında muhtemelen ama tabii orta ve uzun vadede daha başarılı sonuçlar alınacaktır.
Aynı zamanda şimdi firma adı vermeyelim ama bazı büyük firmalar, dev yiyecek firmaları kendi üniversitelerini açabiliyorlar. Bu tür eğilimler de var dünyada. Türkiye'de böyle bir atılım var mıdır duyduğunuz?
Var aslında. Gene Türkiye'nin en büyük holding ağlarından bir tanesinin meslek lisesi memleket meselesi adı altında yürüttüğü sosyal sorumluluğu da biraz aşan bir kampanya var. Çünkü geçtiğimiz hafta da konuştuk. Yani meslek lisesi çok önemli bir husus. Fakat gerektiği kadar itibar görmüyor. Yani herkes benim oğlum avukat olacak, benim oğlum bankacı olacak, müdür olacak diyor. Kimse motor teknisyeni olacak demiyor. Kimse benim oğlum çok iyi bir sıvacı olacak demiyor. Bu cümleyi kurmuyoruz. Çünkü toplumdaki itibar maalesef böyle değil. Biraz bu itibarı düzeltmeye yönelik bir sosyal sorumluluk projesiydi. Meslek lisesi memleket meselesi projesi.
Evet.
Bunu da aşan uygulamalar var. Hüseyin Bey de bahsetti. Çimento sektöründe Çimento Sektörü İşverenleri Sendikası'nın kurduğu bir meslek lisesi var. Doğrudan çimento sektörünün ihtiyaçları uyarınca sektöre eleman yetiştiren bir lise. Özel bir lise tabii ama bugünkü piyasa koşulları göz önüne alındığında istihdam garantili bir okul olması onu çok ön plana çıkartıyor. Gene Ankara'da örgütlü bir çok uluslu şirketin kendi meslek lisesi var. Otomotiv sektöründe, otomotiv kamyon ve traktör sektöründe üretim yapıyor.
Evet.
Dolayısıyla bu tip örnekler çoğaldıkça gençlerin iş gücü piyasasına girişini kolaylaştıracağız demektir. Aksi takdirde OECD nezdinde çok problemli bir ülkeyiz. Yüzde gençlerin yani 15-24 yaş arası nüfusta yer alan gençlerin %40'ı maalesef Türkiye'de ne istihdamda ne iş arıyor ne de bir eğitim sürecine devam ediyor. Yani tamamen umutsuzluk çıkmazında.
Ki gençliğin en verimli çağları aslında bu bahsettiğimiz yaş aralığı.
Tabii yani bu rakam OECD ülkelerinde %10-12 civarında. Yani bizim aslında sorunumuz da şuradan kaynaklanıyor. Biz bu kişilerin iş gücü piyasasından umudunu kesmelerini sağlamışız o veya bu şekilde. Evet. Yani yaklaşık 168 bin gencimiz ne iş arıyor ne de çalışıyor. Yani iş bile arayacak umudu verememişiz ona. Nasıl olsa iş bulamam düşüncesine kapılmış. İş gücü piyasasında bizim ümidi kırılmış iş gücü olarak tanımladığımız kitle. Bu rakam çok yüksek. Dolayısıyla evet. Bir an önce algıyı da değiştirecek adımların atılması gerekiyor.
Evet hocam, verdiği örneklerin bir tanesi de mesela ben bugün okudum haberi, yarın gazetemizde çıkacak. Gaziantep'te bu un sanayicileri, yani Türkiye unda dünya lideri ihracatta sanayi anlamında. Örneğin Gaziantep'te bir meslek yüksekokulu, 2 yıllık meslek yüksekokulu kurulmuş. Bu yıl ilk mezunlarını verecek, 11 öğrenci mezun verecekmiş. O 11 öğrencinin tamamı sektörde istihdam edilecek. Şu anda 22 öğrenci de birinci sınıfta, gelecek sene de onlar mezun olacak. Onlar hani bu alanda istihdam evet. edilecekler. O önemli bir gelişme bence.
Evet, bu arada toplantıdan konuştuk. Toplantıda birkaç farklı iş dünyasına ait mesele daha konuşuldu aslında. Toplantıya katılan işveren ve işçi kesimlerinin başta kadınlara part-time çalışma olanağı getiren düzenleme olmak üzere kıdem tazminatı ile ilgili görüşleri de var. Bu konuda da bilgi alalım sizden.
Evet, kadın çalışmasında teknik olarak hocam belki açıklayıcı bilgi verebilir ama
evet.
Genel olarak o toplantıda verilen örnek şu. Bir işveren diyor ki, işveren temsilcilerinden bir tanesi, kadınlara doğum yapan kadınlara part-time çalışma imkanı getiren, hatta işte ilk öğretim çağına kadar da bir anlamda çocuğunu büyütebilmesine kadar part-time çalışma imkanı getiren
5,5 sene değil mi?
Evet, bu düzenlemeyi kabul ettiğimizde diyor, onlar 6 sene ortalamasına hesaplamış.
Evet.
Hayatı boyunca diyor 3 tane çocuk doğuran bir kadın 18 yıl boyunca, yani tüm çalışma hayatı boyunca part-time çalışabilir. Ben diyor işveren olarak da böyle bir kadın diyor çalıştırmak istemem diyor. Hani sosyal sorumluluk gereği belki çalıştırılabilir ama teknik olarak baktığında ben diyor kendi hesabıma bakarım, girdi ve çıktılara bakarım. Ama 18 yıl boyunca bir kadını part-time çalıştırma şansını veriyorsan ben çalıştırmam diyor. Aynı şekilde işçi sendikası temsilcisi de bu şeyi söylüyor. Türk İş Başkanı da söylüyor. Yani ben de patron olsam diyor, şu anda işçiyim, işçi haklarını savunuyorum ama diyor. Evet. Ben de patron olsam diyor, hani bu şartlar altında diyor kadın çalıştırmam diyor. Niye çalıştırayım ki diyor. Hani her ne kadar işte priminin devlet ödeyecek ya da maaşının kalan kısmını, bir kısmını devlet karşılayacak vesaire diyoruz ama bu çıkarılmaya çalışılan düzenleme henüz daha taslak aşamasında. Yani yaratacağı etkinin beklentinin tam aksine istihdamı azaltıcı, kadın istihdamını azaltıcı unsurlar da içerdiği konusunda hem işçi temsilcileri hem işveren temsilcileri altını çizerek, özellikle üzerine basarak bu uyarılarda bulundular.
Evet, kıdem tazminatına geçmeden önce hocamızdan da bu konuyla ilgili genel bilgi alalım.
Hüseyin Bey'in söylediği işverenlerin eleştirisi aslında yeni değil. Bundan 2 yıl önce benzer bir taslak gündeme geldiğinde İstanbul Sanayi Odası Başkanı açık açık söylemişti. Eğer bu düzenleme geçerse bundan sonra kadın istihdam ederken 2 kez düşüneceğiz evet. diye. Dolayısıyla aslında bu beklenen bir tepki.
Bu aynı zamanda hani çocuk doğurmayı düşünmeyen ya da henüz çocuğu olmayan kadınların da işe alımını engelleyebilir. Bunu da uzun vadede düşünmeli belki.
Tabii ki. Şimdi burada bizim zaten yaklaşımımızda 2 tane hata var. Birincisi, sorunu ortaya iyi koyduk. Doğru. Nüfus trendinde bir azalma var. Özellikle çalışan kadınların çocuk sahibi olma eğilimi düşüyor. Bu bir gerçek, yani nüfus projeksiyonları bunu gösteriyor.
Evet.
Dolayısıyla bunu arttırmak lazım. Çalışan kadınların çocuk sahibi olma isteğini arttırmanın noktası da çalışırken çocuğuna bakması için gerekli zamanı ona vermek ve bunun karşılığında ücretinden fedakarlık yapmamasını sağlamak. Yani çözümün bütün dünyada uygulanan mantığı bu. Peki bunu yaparken istihdamı nasıl kısıtlamayacağız? İşte bütün kritik mesele bu. Maalesef bugün tartıştığımız taslaktaki uygulama bu 2 noktayı da aslında es geçmiş durumda. Birincisi, evet ücret kesintisi olmasın gibi bir düşünce vardı. Fakat açıklanan taslaktaki düzenleme işsizlik sigortası fonundan finanse edilecek bir düzenleme ve asgari ücretin en fazla %80'ini alabilecek kadın çalışan. Onu da zaten yarısını alacağı için, yani yarı zamanlı çalışacağı için ortada büyük bir kayıp var. Yani evet. Eğer asgari ücretten çalışıyorsa aylık 90 lira kaybedecek. Bu rakam yukarı çıktıkça, yani 3000 lira brüt ücreti varsa daha da fazla kayıp olacak maaşından. Dolayısıyla hem çocuk sahibi olup hem masrafları artan bir kadın çalışanın bir de ücret kesintisiyle karşılaşması zaten bu kararı hiç almamasını sağlayacaktır. Ve dolayısıyla şu anki durumdan farklı bir sonuç ortaya çıkmıyor. İkincisi, bunun finansmanının yarısı da olsa işverene yüklemek işte istihdam konusunda ters bir durum ortaya çıkartıyor. Çünkü bütün dünyada özellikle iyi uygulamalara baktığımız zaman bu sosyal güvenlik sisteminden finanse edilen bir yapıdır. Yani işveren part-time çalışması karşılığında yarı zamanlı ücretini öder. Fakat şu an ülkemizde part-time çalışan sayısı bile çok az. Yani zaten part-time çalışma sosyal güvenlik sistemi açısından şu an problemli bir durum.
Evet.
Part-time çalışan bir kişinin genel sağlık sigortası ödemesi gibi zorunluluklar nedeniyle böyle bir çalışma biçimi zaten tercih edilmiyor. Hı hı. Dolayısıyla her iki yapıda da sorunlar var. Dünyaya baktığımız zaman aslında iyi ülke uygulamalarında benzer yapılar var. Doğru. Yöntem bu. Ama bu part-time çalışma esprisi özellikle işverenler açısından istihdamı daraltmaya gidecektir. Yani kadın tercih etmemeye gidecektir. Bu konunun aslında tekrar düşünülmesi gerekir.
Evet, bir de kıdem tazminatı ile ilgili işverenlerin ve işçi kesiminin görüşlerini de öğrenelim.
Her ikisi de aslında sisteme, fon sistemine çeşitli varsayımlarla, gerekçelerle karşı çıkıyorlar. Yani bizim oradaki yaptığımız görüşmelerde işveren diyor ki ben bu arada cebimden para çıkacak diyor. Ben diyor şimdi diyor bu çalıştırdığım işçi için, tabii kurumsal yapılardan bahsediyorum. Ben diyor bir fon ayırıyorum kendi içerisinde ama ben onu diyor finansman olarak kullanıyorum. İşte işimi yürütürken kullanıyorum ama böyle bir şey getirirse diyor benden sürekli diyor para çıkacaksa diyor. Her ay diyor ben o işçi adına para yatıracaksam bu benim için finansman anlamda ciddi sıkıntı çıkarır diyor. Artı bu işçilerin biraz kendi palazlandıktan sonra, iş öğrendikten sonra firma değiştirmelerini kolaylaştırır. Dolayısıyla ben o işçiye verdiğim emek ve masraf da boşa gitmiş olur. O yönden de sıkıntılıyım diyor. İşçi kesimi ise 30 günlük, yani bir yıl için 30 günlük den bir gün bile az olsa diyor biz buna karşıyız diyor. Hani sözde bir taslak var ve o 15 günlük çalışılan her yıl için 15 günlük kıdem ödenmesi öngörüyor ya. 29 günün olması diyor bizim için kırmızı çizgi ve grev sebebi diyor.
Bir
cümle daha belirtelim. Bugün Çalışma Bakanı bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı. Hı hı. Benim edindiğim izlenim bu seçimden önce en azından kıdem tazminatıyla ilgili bir adım atılmayacak gibi görünüyor.
Hüseyin Bey'in bıraktığı noktadan başlayalım. Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik bunu aslında çok net ifade etmişti. Yani çalışma meclisinde, 10. çalışma meclisinde geçtiğimiz yıl sosyal taraflar eğer uzlaşsaydı bir adım atılacaktı. Fakat taraflar uzlaşamadı. Daha sonrasında tekrar konu gündeme geldi ama gene aynı tepkiler devam edince ki haklı tepkiler bunlar hem işveren hem işçi açısından şu an için ortada bir üzerinde mutabakata varılmış bir taslak Çalışma Bakanlığı'nın önerdiği bir yapıda olmadığı için çok kısa vadede böyle bir düzenlemenin fona geçişin çok mümkün olduğunu söylemek zor. Dolayısıyla belki ileride taraflar anlaşır ve bir taslak ortaya çıkar. O zaman mümkün olabilir. Ama bunun da yegane şartı Hüseyin Bey'in de söylediği 30 günden geriye adım atılmaması. Bu aslında mümkün. Senaryolar buna işaret ediyor ama buna ilişkin çalışma yapmak lazım.
Evet. Yine ilerleyen programlarda bununla ilgili gelişmeleri dinleyicilerimize aktaracağız. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden program danışmanımız Okan Güray Bülbül ve Dünya Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe'ydi konuklarımız. Haftaya bir başka konuyla karşınızda olacağız. Bu hafta 21 büyük şirketin CEO'sunun gençlerin daha nitelikli üretim yapabilmeleri için iş başında eğitim konusundaki taahhütnamelerini konuştuk ve Türkiye'deki genç işsizliği konuştuk. Haftaya yine karşınızda olacağız. O zamana dek esen kalın.
Ekmek olur alın teri.